الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Değerli kardeşler, İbrahim suresinden 31. ayetin tefsirine ulaştık. Bir önceki ayetlerin tefsirinde kısaca tekrar etmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Allah-u Teala mübarek bir ağacı misal veriyordu. Ve bu ağaç La ilahe illallah onu ifade eden bir ağaçtır. Bu ağaç da bir hadiste de mümine benzer diyor. O ağaç da hurma ağacıdır. Güzel hasletleri olması sebebiyle mümine benzer. Çünkü müminde de güzel hasletler var. Allah-u Teala La ilahe illallah'ı güzel bir ağaca benzetiyor. Sağlam kökü olan, köklü olan bir ağaca benzetiyor. Yani La ilahe illallah köklü bir inanıştır, bir davadır. Kötü olan söz ise onu da kötü bir ağaca benzetiyor. Hiçbir kökü olmayan, yeryüzünde karar bulmayan, kötü, habis olan, pis olan bir ağaca benzetiyor. Yani küfrü ve küfür sistemlerini Allah-u Teala ona benzetiyor ki küfrün bir kökü yoktur. Bir uzantısı yoktur. Her seferinde şekil değiştirir küfür. Her zaman ne yapar? Yani küfür küfürdür. Ama şekilleri değişir, davaları değişir, inanışları değişir. Ama neticede İslam'ın dışındaki bütün inanışlar, bütün sistemler küfür olan sistemlerdir. Bunların da aslı, astarı yoktur, kararı yoktur. Ve bunlar her zaman yok olmaya mahkumdur. İslam geldiği zaman, hak geldiği zaman küfür yok olmaya mahkumdur. Batıl yok olacaktır. Ama İslam'ın olmadığı yerlerde, İslam'ın davasının güdülmediği, müdafaa edilmediği yerlerde küfür ne yapar? Tabii hakim olur. Bu da tabii Müslümanlardan kaynaklanıyor, Müslümanların kusurlarından kaynaklanır. Aslen İslam'ın yanında kesinlikle küfür duramaz. Hiçbir küfür sistemi şeriatın karşısında duramaz. Çünkü çok acizdir. Siz de az çok bilirsiniz, duyarsınız. Mesela Türkiye'de her 10 senede bir anayasayı değiştirirler. Sürekli kanun değiştirirler. Kanunlar yenilerler. Avrupa'da böyledir, Amerika'da böyledir, Uzak Doğu'da böyledir. Bütün küfür milletleri, yani İslam'la hükmetmeyen, şeriatla hükmetmeyen bütün küfür milletleri sürekli kanun değiştirirler. Sürekli yönetim şekilleri değiştirirler. Niçin? Çünkü sabit bir şeyleri yok. Kökleri yok. Kafalarına göre, heva heveslerine göre, şehvetlerine göre, arzularına göre yaptıkları için değişmeye mahkumdur. Bugün bir kanun koyarlar, iki ay sonra derler ki bu kanun tatbik edemiyoruz. Olmuyor. Şöyle şöyle kusurlar çıkıyor, şöyle şöyle hatalar çıkıyor, şöyle şöyle sıkıntılar çıkıyor. Bu kanunu kaldıralım, yerine başka bir kanun koyalım. Başka bir kanun koyuyorlar. Bir müddet sonra onu da kaldırmak mecburiyetinde kalıyorlar. Bir sene sonra başka kanun, 10 sene sonra başka bir kanun. Sürekli değiştirirler. Ama İslam kanunları 1400 seneden beri sabittir. Değişmemiştir ve değişmez. Kıyamete kadar da sabittir. Çünkü bu kanunları koyan insan oğlu değildir. Aciz olan, unutkan olan, şehvetine, şüphelere yani şey yapan, meyleden, İnsanoğlu koymamıştır. Bunu koyan Rabbul Alemin'dir, Allah-u Teala'dır. Her şeyi en ince detayıyla bilen, insanları ne ıslah edecek, ne düzeltecek, bunu en iyi bilen Allah-u Teala tarafından konduğu için değişmez. Evet, Allah-u Teala işte o küfür sistemlerinde pis olan, kötü olan ağaçlara benzetiyor ki ne bir semeresi vardır, ne bir faydası vardır. Zarardan başka bir şey değildir. Evet. Bugünkü ayet inşallah Estaizu billah قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ اَيَّاتِ يَوْمٌ لَا بَيْعُ ف۪يهِ وَلَا خِلَانٍ. O iman eden kullarıma söyle, o Müslüman olan, mümin olan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar ve onlara vermiş olduğumuz rızıklardan gizli ve açık bir şekilde hiçbir alışverişin olmadığı ve hiçbir dostluğun olmadığı, Yani kimsenin kimseyi kurtaramayacağı, o gün ne paranın, ne kuvvetin insanları kurtarmayacağı o günde, yani onların kurtulamayacağı o günü, o günün, o günde, yani o günden kurtulmak için Allah yolunda gizli ve açık bir şekilde infak etsinler. Çünkü kıyamet günü diye bir gün vardır. İnsanları bekleyen, o kıyamet gününde insanlar hesaba çekilecek. Herkes ameliyle Allah'ın huzuruna gelecek. Hiçbir insan hiçbir insana yani yardımcı olamayacaktır. Onu kurtaramayacaktır. Dünyadayken zengindi, parası vardı, imkanları vardı ama orada zenginlik sökmez. Fayda etmez. Dünyada adamın belki torpilleri vardı. Yetkili şahıslar biliyordu. Ya da kendisinin yetkisi vardı, makamı vardı, koltuğu vardı. Emrinin altında binlerce belki askeri, memuru, etbaa vardı. Belki kraldı ama kıyamet gününde Allah'ın huzuruna yetine ferde diyor. Tek başına gelir. Allah'ın huzuruna gelir. Ve o gün ne alışveriş, ne para, ne makam, ne dostluk kimse kimseye fayda veremiyor. Hatta o günün dehşetinden kadınlar kocalarından, kaçanlar kocalar hanımlarından, çocuk babasından, baba çocuğundan, kardeş kardeşten, oğul annesinden, anne oğlundan, insanlar birbirinden kaçanlar. Herkes nefsi nefsi diyor. Nefsim nefsim, ne olacak benim halim ne olacak? İşte böyle bir gün, böyle bir ciddi bir gün, insanların alışveriş yapamadığı, işte para veremedikleri, kimsenin kimseyi kurtaramayacağı, dostluğun artık orada fayda vermeyeceği bir gün gelmeden Allah yolunda açık ve gizli bir şekilde infak etsinler diyor. Bu ayetiyle Allah-u Teala mümin olanlara sesleniyor. Ey mümin olan kullarım diyor. İbadi, abd'den geliyor. Abd, köle olan demektir. İbadet eden demektir. Ta'abbedet tarih dendiği zaman yani yol üzerinden çokça gidilip gelindiği zaman artık o yol yürümeye müsait bir yol oluyor. Patika'da mesela patika yolu olur dağlarda. Normalde engebeli olan bir yerde insanlar, hayvanlar o yerden gide gele bakıyorsunuz yürümeye müsait oluyor. Orası o yol artık boyun eğiyor. Düzleşmeye başlıyor. Kul da oradan o kelimeden geliyor. Yani Allah'a itaat ede ede artık İslam'ı yaşayan, İslam'ın üzerine konulabileceği müsait bir şahsiyet haline geliyor. Allah'a itaat eden, Allah'ın emirlerine boyun eğen, itaat eden ve bir nevi köle olan, Allah'ın dinine köle olan, nasıl ki köle sürekli çalışır efendisini razı etmek için, her şeyiyle efendisine aittir ve efendisini razı etmek için çalışıyorsa, işte kul da Allah'a, yani Müslüman olan kişi de Allah'a aittir, Allah'ı razı etmek için gecesini gündüzüne katarak ne yapar? Allah yolunda amel eder. İşte o Allah'ın kullarına söyle diyor, namazlarını dosdoğru kılsınlar. Burada namazlarını kılsınlar demiyor, dosdoğru kılsınlar. Allah-u Teala sallu demiyor, akimus sale diyor. Sürekli ayetlerde böyle geçiyor. Namazı yani dosdoğru kılın. Manası yani hakkını yerine getirin, hakkını verin. Nasıl ki yani iş yaptığınız zaman İşin hakkını vermek mecburiyetindesiniz. Misal veriyorum, şalvar dikiyorsanız hakkını vermek zorundasınız. Şalvarı dikerken farklı kumaşları birbirine katarsanız, kısacık, daracık yaparsanız, işte adam giyer giymez yırtılıyorsa, sökülüyorsa, bu insan iş yapabilir mi piyasada? Ve kimse onun malını alır mı? Almazlar, kabul görmez o kimse. Çünkü yarım yamalak yapmıştır. İşin hakkını vermemiştir. Bir adam tamircidir mesela. Arabaları tamir ediyor. Her gelen arabayı tamir ediyor yani diye zannederler adam çalıştırır. Biraz yürüdükten sonra daha kötü arıza veriyor. Böyle bir insan çalışabilir mi? Veyahut işini güzel yaptı denir mi? Kesinlikle. Bir doktor görevini yerine getirmezse hasta olan kişinin hastalığı daha beter olur. Belki de elinde kalır ölür. Ameliyata girdiği zaman onu öldürür. İşin hakkını vermezse. Bütün her şey de böyledir. Allah'ın dininde de Allah-u Teala o hassasiyeti göstermemizi bizden istiyor. O sebeple namazı dosdoğru kılın. Size işte ya namaz kılıyor desinler değil. Ya benim oğlum da namaz kılıyor. İşte benim babam da namazlı. Benim hanımım namazlıdır. Ben namaz kılanlardanım. Bu farklıdır. Namazı gerçekten dosdoğru kılıyor denmesi, hakkını vermesi de apayrı bir şeydir. Mesele sadece işte namaz kılıyorum değil, namazın hakkını eda ederek, o da nedir hakkı? Farzlarını yerine getirerek, vaciplerini eda ederek, sünnetlerini, müstehaplarını huşu ile Allah'a saygı göstererek, ne dediğimizi idrak ederek, huşu ile kılmaya işte akimus sale denir, namazın ikamesi denir. Ama namaza durup da, adam namaza duruyor, aklı başka yerlerde olursa ona akamus sale denmez. Ona salla denir. Allah-u Teala bizden namazları hakkıyla kılmamızı bizden istiyor. Çünkü namaz her gün yapmış olduğumuz en önemli ibadetlerdendir. Kıyamet gününde müminin imandan sonra sorulacağı ilk soru namazdır. Namazdan kurtulursa geri kalan hesabı çok daha kolay olacak. Ama namazda hesabını veremezse geri kalan sorgusu çok daha çetin olacaktır. Ve namaz o kadar önemli bir ibadet ki ulema arasında terki tembelce, tembellikten dolayı terk eden bir kimse kafir olur mu olmaz mı tartışmasını yapıyorlar. Bazı alimlere göre kafir oluyor, bazılarına göre günahkar fasık oluyor. Mesele bu kadar ciddi ve kuvvetli görüş, vallahu alem, namazını terk eden kişi kafir olarak haşredilir, Allah'ın huzuruna çıkar ve Allah korusun ebedi cehennemlik olur. Kuvvetli olan görüş budur. Allah-u Teala namazımızı dosdoğru kılmamızı istiyor. Çünkü kıyamet gününde bir hadiste geçiyor. Eğer ki kişi namazın hakkını eda etmezse, nasıl ki bir elbise, kötü bir elbise, eskimiş olan bir kumaş satıldığı zaman, satın alan adam aldatıldığını hissettiği zaman gelip o kumaşı sarıp sahibinin yüzüne fırlatıyorsa, namazla işte hakkı verilmemiş olan namazlar da kıyamet gününde kişinin suratına fırlatılacak. Ve namaz diyecek ki dünyada beni zayi ettiğin gibi, kaybettiğin gibi Allah da seni burada kaybetsin. Yani benim hakkımı eda etmedin, yerine getirmedin. Buna binaen kıyamet gününde de ya Rabbi, yani buna sevabını verme, ecrini verme diye namaz bizden davacı olacak. Kıyamet gününde namaz bizden davacı olacak eğer ki hakkını eda etmezsek. Yani farzlarını yerine getirmezsek, sünnetlerini yerine getirmezsek. Bazı kimseler namaz kılarken, rükuya giderken doğru düz durmadan hemen kalkıyor. Sırtını doğrultmadan hemen secdeye kapanıyor. Secdede daha Subhane Rabbiyel Ala 3 defa demeden, hatta dua var secdede, başka zikirler var. Daha o zikirleri yapmadan kaldırıyor. Düzelmeden bir daha gidiyor. Fatiha yarım yamalak okuduktan sonra direkt rükuya gidiyor. Yani bir nevi namazdan çalıyor, hırsızlık yapıyor. İbadetten çalmak çok kötü bir şeydir. Hırsızlık nasıl kötü bir şeyse, namazdan çalmak da çok kötü bir şeydir, Allah korusun. Ve o namaz kıyamet gününde davacı olacak. Ya Rabbi hakkımı eda etmedi. Ya da evet okudu, güzel yaptı hareketlerini ama namaz kılarken aklı fikri başka yerdeydi. Dükkandaydı, paradaydı, arabadaydı, çoluk çocuktaydı, başka şeylerdeydi. Kıyamet gününde namaz davacı olacaktır. O sebeple Allah-u Teala bu ibadetimizi zayi etmememizi emrediyor. Hakkıyla eda etmemizi emrediyor. Evet. Ey iman edenler, namazlarınızı dosdoğru kılın. Evet. قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ اَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ Namazlarını dosdoğru kılsınlar. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Bir de onlara rızık olarak verdiklerimizden de infak etsinler. Gizli ve açık. Allah-u Teala sana nasıl bir rızık vermişse Allah'a şükür mahiyetinde o rızkın şükrünü Allah'a eda etmelisin, yani Allah yolunda harcamalısın. Allah-u Teala sana sıhhat, kuvvet rızkı mı vermiş? Rızık çok genel bir tabirdir. Mesela kuvvet bir rızıktır. Çoluk çocuk bir rızıktır. Para bir rızıktır. Yiyecek rızıktır. İçecek rızıktır. Elbise rızıktır. Yani bize ikram edilmiş olan her şey bizim için nedir? Rızıktır. İşte bu rızıktan Allah yolunda infak etmemiz gerekiyor. Allah'a şükürümüzü göstermemiz için. Mesela paramız varsa paranın zekatını ödememiz gerekiyor. Nisap miktarları değişiyor. Altın olursa 40'ta 1. Bir sene geçtikten sonra 85 gram ve daha üstünde olursa, para olsun, işte altın olsun, gümüş olsun ya da ticari mallar, ticaret için işte ayrılmış olan malların zekatı vardır, 40'ta 1'dir. Arazilerin ayrı bir zekatı vardır, mahsulün, çıkan mahsulün eğer ki yağmur sularıyla sulanıyorsa 10'da 1. Kendimiz işte emek harcayarak suluyorsak 20'de 1. Çıkar çıkmaz o mahsulden işte şey yapılır, zekat verilir. Koyunları olan kişi mesela 40 tane koyunu varsa bir tane verir. 120'ye kadar bir tane, 121 olduğu zaman iki tane, 201 olduğu zaman üç tane, 301 olduğu zaman dört tane, bu şekilde devam ediyor. İneklerde 30 tane olduğu zaman onun zekatını ödüyor. Dana şeklinde küçük bir yaşındaki ona danayı verir. Develeri olan kişi 5 devesi varsa o da yavru olan bir deve verir. Yani her bir malın zekat çeşidi vardır. O zekatını ödediği zaman malının şükrünü Allah'a eda etmiş olur. Yani ya Rabbi sen bana verdin, sen bana ikram ettin, bana ikram ettiğin için ben de teşekkürümü sana gösteriyorum ya Rabbi, senin yolunda infak ediyorum. Ve aynı zamanda Allah-u Teala yine rızkı veren odur. Allah için verilmiş olan bir şey aslında Allah'a ulaşmıyor. Allah-u Teala ona muhtaç değildir. Neticede yine fakirlere veriliyor. Onun karşılığında da ona kat kat sevap veriyor. Hatta infak edilmiş olan bir dirhemin 700 misli veriliyor. Hatta daha fazla. Bir ayette geçtiği gibi Allah yolunda infak edenlerin misali diyor, 7 başaklı bir buğdaya benzer diyor. Ve her bir başağında 100 tane vardır diyor. Ve ayetin devamında وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَا يَشَى Allah-u Teala dilediğine kat kat verir diyor, arttırır. Sen 1 lira verirsin, kıyamet günde bir bakarsın ki o 750 lira olarak hesap edilmiş. Sanki 750 lira veya 700 lira veya 300 lira veya 10 bin lira. Yani Allah-u Teala ne kadar değer vereceğini ancak Allah biliyor. İhlasına göre o oranda ona şey verecektir, değer verecektir. Bu mal mesela. Sıhhatin de şey vardır, zekatı vardır, kuvvetin de zekatı vardır. O da nedir? Allah sana kuvvet vermişse bu kuvvetini Allah yolunda da harcayacaksın. İslam için koşturacaksın. Zayıf olan Müslümanların hacetleri için, ihtiyaçları için koşturacaksın. Yetim olan Müslümanlar için Allah yolunda cihad edeceksin, koşturacaksın. Allah sana kuvvet vermiş. O kuvvetin bir kısmını Allah yolunda harcamalısın. Allah sana göz vermiş. Bu gözleri Allah yolunda kullanmalısın bir kısmını. Allah-u Teala sana yetenek vermiş. O yeteneğinle Müslümanlara faydalı olman gerekiyor. Allah sana ilim vermiş. O ilimle Müslümanlara faydalı olman gerekiyor. Her şey böyledir. Allah sana araba vermiş. Arabayla Müslümanları bindirmelisin. İslam için böyle faydalı kullanmalısın o arabanı. Zekatını ödemelisin. Allah'a şükrünü göstermelisin. Araba sana hizmet ediyor. Allah yaratmış, sana vermiş, hizmetine sunmuş. Onun şükrünü Allah'a göstermelisin. Ya Rabbi sen bana verdin, ikram ettin. Ben bu kadar kullanıyorum, faydalanıyorum. O kullanıyorsan kendi nefsine ne olacak? Bir kere de Allah yolunda kullanılsın. Müslümanları taşısın, Müslümanların işlerinde kullanılsın. Yani burada Allah'a şükredilsin. Ama yok nefsi sadece ben, kendim, ailem kullanacağız derse o zaman şakir olan kullardan olmaz. Nankör olan kullardan olur. Allah-u Teala şükredenleri sever. Nankörlük edenleri sevmez. Allah'a şükretmemiz lazım. Allah imkan vermiş bize. O imkanın bir kısmını da Allah yolunda vermemiz gerekiyor. Bakın Kabil ile Habil, Hazreti Adem'in oğulları. Kabil'i kötü duruma sokan nedir? Habil'i öldürdü, kıskançlık yaptı. Şerli bir insandı. Sebebi ise Allah'a kurban takdim ettiler. Kurbanın sebebi de evlenecek olan kız için. Bazı rivayetlerde bunun içindir. Bazı rivayetlerde işte kimin daha makbul olduğu, yani bunu Allah'a arz etmek istediler. Allah-u Teala bir şey tasadduk etmelerini emrediyor. Habil çifti de, Kabil ise hayvancılık işiyle uğraşıyor. Yok, Habil hayvancılıkla uğraşıyor, Kabil ise çiftçidir. Bunlar getirip Allah yolunda kurban takdim ediyorlar, bir şey infak ediyorlar. Kabil gidip işte yiyeceklerden en kötüsünü getirip takdim ediyor. Misal veriyorum, yani çiftçi ise gidip buğdaydan en kötü olan mahsulünü belki kısarak getirip takdim ediyor. Habil ise en güzel koçu getirip takdim ediyor. Allah-u Teala Habil'in kurbanını kabul ediyor, Kabil'inkini kabul etmiyor. Onu kıskanınca Kabil bu sefer ne yapıyor? Kardeşini öldürüyor. Ve böylece Allah'ın gazabına maruz kalıyor. Kıyamet gününe kadar kim kimi öldürürse o öldürmekten bir pay günah da Kabil'e yazılıyor. Çünkü o böyle kötü bir ameli başlatmış oldu. Allah-u Teala onun kurbanını kabul etmedi. Çünkü en kötü olanı tercih etti. Habil ise Habil'in kurbanını en güzel şekliyle Allah kabul etti. Çünkü Allah'ı sevdiği için, Allah'a teslim olduğu için Allah yolunda en güzel olan şeyini getirip takdim etmiştir. İşte bu bizden bekleniyor kardeşler. Allah bizlere ne vermişse imkan adına bunun bir kısmını da Allah yolunda infak etmemiz gerekiyor. Ve infak etsinler diyor. Ta ki o kıyamet gününe gelmeden, yani kıyamet gününde pişmanlık fayda etmeyecektir. Ya Rabbi beni geri döndürün dünyaya. Senin yolunda infak edeceğim. Namazımı dosdoğru kılacağım. Şunu yapacağım, bunu edeceğim diye yalvaracak. Fakat geri gönderilmeyecek dünyaya. O gün ahirette ne para onu yani kurtaracak, ne makam, ne dost, kimse kimseyi kurtaramayacak. Dünyada belki avukat tutar adam, torpil yapar, kurtulur ama kıyamet gününde o büyük mahkemede kurtulamaz yani. Kimse kimseyi kurtaramıyor. O sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine ve ailesine teker teker seslendi. Ey Abdülmuttalib'in kızı Safiye dedi. Halasıydı. Kendini cehennemden kurtar dedi. Vallahi kıyamet günde ben sana bir şey yapamam, fayda veremem. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. Kendini Allah'ın azabından kurtar dedi. Ben sana fayda veremem. Ey falan, ey falan, bütün ailelerini, sülalesini böyle teker teker çağırmaya başladı. Kabilelerini çağırmaya başladı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki yani ben sizin akrabanızım, ben peygamberim, ben size fayda veremeyeceğim kıyamet gününde. Sizi kurtaramam. O sebeple kendinizi ateşten kurtarın. Allah-u Teala işte bunu bahsediyor. Yani artık orada kimse kimseyi kurtaramaz, torpil yapamaz. Herkes nefsi nefsi diyecek. Böyle bir gün gelmeden namazlarını dosdoğru kılsınlar o müminler, Allah yolunda onlara vermiş olan şeylerden de infak etsinler. Allahu allazi halaka semawati vel arda ve enzele mine's semai ma'a. Yerleri ve gökleri yaratan Allah'tır. Ve gökyüzünden su indiren, yağmur indiren de yine Allah'tır. Fe ahrece bihi mine's semerati rizqan lekum. Size rızık olsun diye çeşit çeşit semereler çıkarmıştır. Gökyüzünden yağmur indiği zaman bu yağmur olursa yeryüzünde nebat çıkar. Düşünün, hiç yağmur yağmazsa ne olur bizim halimiz? Tamamıyla dünya kurak olur. Sebze meyve çıkmaz artık. Mahsulat çıkmaz. Ve açlıktan kırılırız yani. Bizler hayvanlar açlıktan kırılırız. Çünkü yağmur ile biz maişetimizi sağlıyoruz. Yağmurlar yağıyor, bakıyorsunuz nebat çıkıyor. Otlar çıkıyor, hayvanlar yiyip içiyorlar, ondan türüyorlar, sütleri çıkıyor, faydalanıyoruz. Yağmur yağıyor, buğdaylar, arpalar çıkıyor, artık sebzeler, meyveler, çeşit çeşit yiyecekler, envai çeşit yiyecekler yeryüzünde çıkıyor. Bir ayette de geçtiği gibi وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Biz sudan her şeyi diri kıldık diyor. Yani su geldiği zaman dirilik oluyor, su olmadığı zaman çöl oluyor, sahra. Sahrada hayat var mıdır? Yok, ne insan yaşar ne de hayvan yaşar. Su olmadığı yerde insanlar yaşayamaz. Mesela uzayda yaşayan var mı? Ayda kimse yaşıyor mu? Yaşamıyor. Orada su yok. Yaşamaya yani müsait bir yer değildir. İşte Allah-u Teala bu dünyayı müsait kılmış. İşte yeryüzünden diyor. Yeryüzüne su indirdik diyor. Ve onunla size değişik değişik semereler çıkardık. Elmadır, domatestir, salatalıktır, işte portakaldır, hurmadır, buğdaydır, arpadır. Yani O kadar çeşit var ki yiyecekler. Şekilleri değişik, renkleri değişik, kokuları değişik, tadları değişik, vitaminleri değişik. Hepsi değişik değişik, yüzlerce, binlerce semere. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ Emriyle akıp giden gemileri de diyor size musahhar kıldık. Bugün karşıdan geliyordu kardeşle. Büyük bir gemi gördük. Amerika'dan mı gelmiş, Hollanda'dan mı öyle bir yazı vardı. Amerika, Hollanda bir şey yazıyordu Allah'a emanet. Kocaman bir gemi, yani şu karşıda karşıya çalışan, araçları taşıyan o gemilerin Allah'ın hiç yoksa 50 katı belki vardı. Kocaman bir şey. İskeleye yanaşmış, emin önlü o tarafta. Kocaman bir gemi Allah'ın kaç bin ton ağırlığındadır. İçinde Allah'ın her çeşit şey var. Otel var, lokanta var, işte spor merkezleri, belki havuz var, eğlence şeyleri var. Binlerce kişi seyahat ediyor eşyalarıyla beraber. O ağır olan eşyalarıyla düşünün, yataklarıyla beraber. Yani binlerce ton ağırlığındaki olan gemi Allah-u Teala suyu öyle bir musahhar kılmış ki su bir iğne atsanız suya batıyor. Ama o kocaman gemiyi kaldırıyor. Sonra belki o geminin bir tane bile kaptanı vardır, yeterlidir. Yani onu sürüyor kocaman şeyi binlerce ton ağırlığında. Yani dağ gibi büyüklüğündeki olan gemiyi bir insan ne yapıyor? Kullanıyor. Düğmeye basıyor ve kolu çeviriyor, sağa doğru dönüyor kocaman gemi. Şu tarafa kolu çevirdiği zaman bakıyorsun sola doğru dönüyor. Bunu musahhar kılan kimdir? Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Tıpkı nasıl hayvanları musahhar kılmışsa, normalde mesela atların güçleri çok fazladır. Allah-u Teala akıl vermiş olsa atlara, var ya, biz hakim olamayız. Bize iki tekme vurdu mu bizim işimiz bitti yani. Kim onları zapt edebilir ki? Kim yani sırtlarına binebilirdi ki? Ama Allah-u Teala musahhar kılmış, ipini çocuk bile tutuyor, çekiyor, arkasından gidiyor. Belki görmüşsünüz yani bir şeyde bir görüntü var. Bir sürü deve var, kervan. O develerin en başında da 5 yaşında bir çocuk var. O birinci deveyi çekiyor. Birinci deve ikinci, üçüncüyü, yüzlerce deve arkasından gidiyor. Düşünün, bir küçük çocuk yüzlerce deveyi sürükleyebiliyor arkasından. Ve bir devenin yularını tuttu mu çeker arkasından. Atı tuttu mu çeker. Peki bunu musahhar kılan kimdir? İtaat eden. Boyun eğdiren kimdir? Allah-u Teala'dır. Eğer ki boyun eğdirmemiş olsaydı şu vahşi hayvanları da Allah bize misal göstermiş. Hani İspanya'da boğalar var, üzerlerine binmeye çalışıyorlar. Ve hatta Amerika'da işte kovboylar var. Ata binmeye çalışıyor da hani fırlatıyor. Onu da Allah-u Teala bize gösteriyor. Bakın yani, dilemiş olsaydı bütün hayvanları böyle kılardı. Kimse sırtına binemez yani. Ama Allah-u Teala hayvanları bize musahhar kılmış. Nasıl ki hayvanları musahhar kılmışsa gemileri de bize musahhar kılmış. Bütün bu niçindir? Yani denizi bizim hizmetimize sunmuş. Denizin üzerinde biz ne yapıyoruz? Sefere çıkıyoruz. Bir devletten bir devlete daha rahat geçebiliyoruz yüklerimizle beraber. Onun üzerinde ton, binlerce ton ağırlığındaki olan gemileri rahat şey yapabiliyoruz. Kullanabiliyoruz. Su Allah-u Teala öyle emretmiş, ne yapıyor? Bize hizmet ediyor, kaldırıyor. İçinde binlerce çeşit, milyonlarca çeşit şey var, canlı var. Ve o canlıları Allah-u Teala bize musahhar kılmış, helal kılmış. Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi هُوَ الطَّهُورُ مَاُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ Denizin suyu temizdir, ölüsü de helaldir diyor bir hadiste. Gelip soruyorlar ya Resulullah, denizciler denize çıkıyorlar. Ya Resulullah, bizler deniz seferine çıkıyoruz ve yanımıza bir miktar su alıyoruz. Eğer ki o suyla abdest alacak olursak suyumuz biter, susuz kalırız. Yani tuzlu suyu içemeyiz. Denizden abdest alabilir miyiz diyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki هُوَ اَتَّهُورُ مَاُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ O denizin suyu temizdir diyor, ölüsü de helaldir diyor. İki tane hüküm belirtiyor o sahabeye. Yani koca olan o denizlerin suyu temizdir. Ondan abdest alabilirsiniz, gusül abdesti temizlikte kullanabilirsiniz. Aynı zamanda onun ölüsü de helaldir. Canlı olarak denizde yaşayan, tabi şeyler müstesna, hem karada hem denizde yaşıyorsa bu ayrı. Mesela yengeç. Bunlar ayrı. Sadece denizde yaşayan bütün canlılar helaldir. Sahih kavle göre. Tabi Ebu Hanife, Hanefi mezhebinde bazı istisnalar var. Mesela midye haram kılınmış. İstakoz mesela buna benzer ama yani öbür mezheplerde İmam Şafii'de hemen hemen her şey, yani denizden ne çıkıyorsa, denizde yaşayan her şey nedir? Helaldir. Ve ilim adamları diyorlar ki denizin içinde 2 milyondan fazla değişik canlı yaşıyor. 2 milyondan fazla canlı. Balık türleri neredeyse sayılamayacak kadar fazladır. O kadar çok çeşit balık var. Bütün tabi bu canlıların hepsini Allah bize musahhar kılmış. Bizim hizmetimize kılmış. Bize amade etmiş gemilerle, denizlerle, işte nebatlarla. Her şeyi bizlere vermiş. Evet. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ Nehirleri de size musahhar kıldık. Allah-u Teala hem denizleri yaratmış hem de nehirleri yaratmış, tatlı suyu olan. O nehirler de topraklardan, arazilerden geçiyor. Araziler sulanıyor, ondan insanlar sulanıyorlar, hayvanları suluyorlar, faydalanıyorlar. Onunla da bir canlılık oluyor. O da apayrı bir nimet. Bakıyorsunuz koca dağın yamacından nehir çıkıyor. Su çıkıyor. Yani nereden geliyor? Kupkuru olan dağdan nasıl su? Çok tatlı, çok berrak, çok güzel yani. Böyle serin. Bakıyorsunuz nehir çıkıyor şeyin altından, dağın altından. Bunu peki musahhar kılan kim? Allah Celle Celaluhu. Tabi bu görünen, bir de yerin altında görünmeyen nehirler var. Hatta yerin üstündeki nehirlerden çok daha fazla. Sondaj vuruluyor. Bazı yerlerde 3 metre, bazı yerlerde 10 metre, bazı yerlerde 100 metre bakıyorsun. Tatlı bir su, serin, çok güzel, berrak, tertemiz bir su çıkıyor yerin altından. Apayrı yani alem var, yerin altında da başka nehirler var. Bütün bunları da size musahhar kılan Allah'tır diyor. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ Sürekli, düzenli olarak seyreden güneşi ve ayı da diyor size musahhar kıldı diyor. Güneş bakıyorsunuz hiç şaşırmadan her gün sabahleyin doğudan doğuyor. Ve batıda da batıyor. Hiç şaşırmadan aynı saatlerde, yani misal veriyorum, gelecek sene yine bu saatte güneş batar, yani belli saati vardır, belli saatte doğar. Hiçbir zaman değişkenlik arz etmez. O sebeple takvim bakıyorsunuz, takvim hesapları yapıyorlar. 10 senenin belki hesabını yapıp koyuyorlar. Niye yapıyorlar? Çünkü biliyorlar yani hangi saatte doğacak, hangi saatte batacak. Allah-u Teala öyle bir düzen koymuş ki bir saniye geç kalmıyor. Eğer ki geç kalsa ne olacak? Düzen bozulacak. Ay da böyledir, güneş de böyledir, yıldızlar da böyledir. Muazzam bir denge koymuş Allah-u Teala. Güneş olmasa biz ısınamayız. Güneş olmasa zaten hayat olmaz, nebat çıkmaz. Güneşin girmediği yerlerde hayat olmaz. Bütün bunları musahhar kılan, yine hizmetinize sokan Allah'tır diyor. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Geceyi ve gündüzü size musahhar kıldık. Gündüz oluyor, akabinde gece oluyor. Bir daha gündüz, bir daha gece. Her zaman gündüz olsa hayat çekilmez. Her zaman gece olsa yine hayat çekilmez. Allah-u Teala bir denge yaratmış. Gece, gündüz, gece, gündüz. Gündüz çalışmak için, gece de dinlenmek içindir. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ Ve her talep ettiğinizden de Allah size vermiştir diyor. Ne dua ederseniz, ne talep ederseniz Allah da size veriyor. Böyle cömert olan bir Allah'ımız var. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız sayamazsınız diyor. Allah-u Teala o kadar çok nimet vermiş ki size, maddi ve manevi, bunları kesinlikle sayamazsınız. Hatta bir nimetin teferruatını bile sayamıyoruz yani. Bir nimetin bile teferruatını. Misal veriyorum. El bir nimettir. Biri dese size yani bu el, bu elin yani nerelerde kullanıyorsun, ne gibi faydaları var, bunun faydalarını sayar mısın? Demiş olsa Allah hanım 10 gün, 20 gün, 100 gün boyunca belki konuşuruz yine bitmez. Değil mi? Elle mesela çamaşır yıkarız, elle abdest alırız, elle işte temizlik yaparız, elle yemek yeriz, elle işte adamı tutup çekeriz, elle dayanırız, elle bilmem ne yaparız, elle kaşınırız. Yani saya saya bitiremeyiz. Bu sadece bir nimet ha. Yani bir nimeti biz sayamıyoruz, bir de Allah'ın bütün nimetlerini sayacağız. Bu imkansız olan bir şey. Bugün küçük bir çocuğa böyle bakarken tefekkür ettim. Dedim Subhanallah, Allah ne güzel yaratmış kemiklerini, her şeyini. Yani mükemmel bir şekilde yaratmış küçücük çocuk. Bir de tefekkür ettim, büyüdükçe içindeki olan organlar da o oranda büyüyecek. Kemikleri büyüyecek, eti, damarları, sinirleri, bilmem neleri, her şeyi, gözleri, her şeyi böyle düzenli olarak büyüyor. Allah-u Teala o düzeni vermemiş olsaydı, misal vereyim, adam büyüyor, 20 yaşına geliyor, eğer düzen olmamış olsaydı bir ayağı bebek ayağı, bir ayağı büyük adam ayağı gibi. İşte misal veriyorum, bir eli belki bebek eli kalmış, küçücük, bir eli ise büyük el gibi. Ya da parmaklardan bir tanesi böyle bebek parmağı gibi kalmış, gelişmemiş, öbürleri erkeğin şeyi gibi, normal yani. Bakıyorsunuz böyle bir dengesizlik yok. Hepsi eşit miktarda ne oluyor? Uzuyor, gelişiyor yani. Muazzam bir denge yaratmış Allah Celle Celaluhu. Evet, ve in ta'uddu ni'metallahi la tahsuha innel insane la zalumun keffar. Allah'ın bütün bu nimetlerini sayarsanız kesinlikle sayamazsınız. Çünkü sayılamayacak kadar Allah'ın nimeti çok fazladır. Ama insanoğlu bütün bu nimetlere karşı, hani geceyi, gündüzü, işte yağmurları, denizleri, gemileri, nehirleri, güneşi, ayı vesaire, Allah-u Teala bütün bunları musahhar kılmasına rağmen insana muhtaç olmadığı halde insanoğlu ne yapıyor? Küfre giriyor, Allah'a isyan ediyor. Allah'ın şeriatını kaldırıp, demokrasiyi getirip hakim kılıyor. Onunla hükmediyor. Düğününde, ticaretinde, siyasetinde, eğitiminde vesaire şeylerinde Allah'ın şeriatını kenara atıyor. Küfrün şeylerini, kanunlarını getirip tatbik ediyor. Allah'a isyan ediyor. Bütün bu nimetlere rağmen o sebeple innel insane muhakkak ki insanoğlu la zalumun keffar, çok zalimdir ve çok canankördür diyor. Çok zalimdir. Allah-u Teala bu kadar nimet vermesine rağmen bakıyorsunuz Allah'a ortak koşuyor. Allah'ın hakkını yerine getirmiyor. Allah'a ibadet etmiyor. Allah'a itaat etmiyor. Allah'a teslim olmuyor. Allah'ın kanunlarıyla hükmetmiyor. Allah'ın hakkına tecavüz ettiği için Allah'a karşı zalimdir. Nefsini cehenneme sürüklediği için nefsine karşı zalimdir. Ailesini cehenneme sürüklediği için, çoluk çocuğunu cehenneme sürüklediği için, İslami terbiye vermemekle, İslam'ı yaşamamakla ailesine karşı da zalimdir. Allah'ın vermiş olduğu bu malı, bu parayı Allah yolunda harcamadığı için, haram yollarda harcadığı için paraya karşı da zalimdir. Musakharata karşı da zalimdir. İsraf ettikçe, Allah'ın verdiği nimetleri haramda kullandıkça da Allah araba vermiş, arabayı haram yolda kullanıyor. Arabaya karşı zalimdir. Her şeye karşı zalimdir ve aynı zamanda insanoğlu çokça nankördür diyor. Nankördür. Yani bu kadar nimete karşı Allah'a şükretmiyor. Şükür de tabii Allah'a kullukla gösterilir. Burada Allah-u Teala insanın genel anlamda insanın halini gösteriyor. Tabii müstesnalar var. Müslümanlar bundan müstesnadır. Müttaki olan kişiler bundan müstesnadır. Ama genel anlamda insanlık bugün kafirlerin sayısı Müslümanların sayısından yani katlarca çok daha fazla nedir? Çok daha fazladır. Şey bile deseniz bugün dünyada mesela 5 milyar insan varsa bu 5 milyarın 4 milyarı kafirdir, asli kafirdir. 1 milyarı Müslümandır. Tabii bu kimlik Müslümanı. Bunlardan hakiki olan Müslümanları saysanız yani o kadar sayı düşüyor ki geri kalan demek ki bu kadar insan Subhanallah nedir? Allah'a karşı kafirce yaşıyor. Allah'a karşı nankördür, zalimdir, cahildir maalesef. Bu da insanın tabiatını gösteriyor. Burada Allah-u Teala bizim dikkatimizi çekiyor. Bütün bu nimetleri bizlere serdediyor, anlatıyor ta ki ne yapalım? Allah'a şükredelim, Allah'a ibadet edelim, hayatımızı Allah'ın kanunlarına göre düzenleyelim, Allah'ın koyduğu kanunların dışındaki olan kanunları reddedelim, terk edelim, inkar edelim, bu küfür sistemlerini, küfür yasalarını terk edelim, Allah'a yönelip itaat edelim diye. Rabbim bizleri şakir olan kullarından eylesin, itaatkar olan kullarından eylesin, imanını gerçekleştirmiş olan, tağutu reddetmiş olan kullarından eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.